Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Yine bir Hüdayi sohbetleri halkasında siz aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde inşallah yine merhum Musa Topbaşı Efendi Üstadımızdan bir bölüm okuyacağız. Teberrüken de sohbetimize sevgili Peygamberimizin, Ehl-i Beyti'nin, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın Erbah-ı Tayyibelerine, Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve Şühedamızın ruhlarına, devletimizin, milletimizin, dinimizin, imanımızın muhafazasına, İçinden geçmekte olduğumuz bu hastalık günlerinin inşallah tez zamanda afiyete, sıhhate, inkılabıyla selamet ve afiyete çıkmamız için bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنْ. بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dinleyenlerim, bundan önceki iki sohbetimizde merhum Musa Efendi Hazretlerinden helal kazançla ilgili bölümleri okumuştuk. İnşallah sohbetin bugün son bölümünü okumuş olacağız. Bugünkü okuyacağımız bölümde Musa Efendi Hazretleri güzel bir hatırayla başlıyor sohbetine. Çok küçük yaşlarda böyle yakinen gördüğü, hep gönlünde güzel bir Müslüman olarak hatırladığı bir insanın helal lokma sebebiyle nasıl bir hidayete vesile olduğunu anlatarak başlıyor. Başlık şöyle: Rebi Molla'nın hassasiyeti. Buyuruyor ki Musa Efendi, takriben 4-5 yaşlarındaydım. Hayal meyal hatırlıyorum. Merhum pederim Ahmet Hamdi Efendi İlmiye sınıfını çok sever, sık sık onları evimize davet ederdi. Çok güzel hasbihaller olurdu. Tefsir sahibi meşhur Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Meclisi Ayan Reisi Sabıkı Mustafa Asım Yörük, meşhur muhaddis Ahmet Naim Baban ve emsali birçok faziletli şahıslar bulunurlar, aralarında ilmi mübahaseler yaparlardı. Pek küçük olmama rağmen konuşulanları anlamasam bile bu meclislerden çok zevk duyardım. Bazı günler misafirler arasında Rebi Molla namında yaşlı, gayet vakarlı fakat o kadar da mütevazi, her haliyle mütemeyyiz, nurani bir şahıs bulunurdu. O yüksek dereceli alimler o şahsa o kadar hürmet ve tazim gösterirlerdi ki bulundukları mahallin ısrarla baş köşesini ona ikram ederler. Onun meclisinde, huzurunda her zamanki hallerine göre daha değerli toplu otururlar, daha alçak sesle konuşurlardı. Sözü, sükutu meşrep olmasına rağmen ısrarla o zata verirlerdi. Rebi Molla Hazretleri Çamlıca'nın Acıbadem semtinde oturur, teşrifleri için kendisine fayton arabası gönderilerek meclise şeref vermesi ricasında bulunulurdu. Takriben 50 sene kadar sonra, yani 20 sene evvel, evvelce Hristiyan olup Rum ırkından, sonra İslamiyetle şereflenen Cemal adını alan bir zatla tanıştık. Dört başı mamur bir Müslümandı. Bir gün kendisine ne bakımdan İslamiyet'i tercih ettiğini sordum. Şöyle anlattı: bizim Rebi Molla namında çok sevip hürmet ettiğimiz bir komşumuz vardı. Şefkat kanadını açar, İyi kötü, Müslüman Hristiyan diye tefrik etmeden herkese iyilik ederdi. Onun o güzel hal ve ahlakı bizi kendisine celbetti. Halbuki Hristiyanlar arasında tam manasıyla bu şahıs gibi dürüst, Allah'a tam bağlı, cemiyete faydalı bir insan göremiyordum. Yani tam haliyle ve kaliyle örnek bir Müslümandı bu Rebimullah. Bu muhterem zatın geceleri daima olarak ışığı yanar, gölgesi penceresinin perdesinde görülürdü. Yani uyku nedir bilmez, Allah Teala kendisine istisnai bir ibadet kuvveti vermişti. Dünyaya hiçbir kıymet vermez. İki ineğinin sütünü sağar ve satar, onunla rızıklanırdı. Bir gün bu inekler komşusunun bahçesine girmiş, oradaki otlardan yemişlerdi. Bunu gözleriyle gören bu mübarek zat telaş içinde işçisini çağırmış, komşuya vaziyeti bildirmesini, sütü de sağarak komşuya teslim etmesini tembih etmişti. Komşusunun cevabı şöyle olmuştu: zaten otlar kurudur, helal olsun. Komşunun bu cevabı karşısında o muttaki zatın cevabı ise, madem ki almadı, bu sütleri dökmeliyiz olmuştur. Yanında çalışan şahıs, bunu komşu helal ettiğine göre rahatlıkla sattığımız yerlere tevzi etmekte bir beis yoktur efendim dediyse de, Rebimullah Hazretleri, hayır, ne satarız ne de kendimiz içeriz diyerek görüşünde ve fikrinde ısrar etmişti. İneklerin sütleri muayyen günlerde sağılmış ve en ufak bir endişe duymadan Rebimullah bu sütleri döktürmüştü. İşte bizler komşusu olmak sıfatıyla hayal dahi edemeyeceğimiz bu dürüstlük ve istikameti görünce onun hayranı olduk ve bu sebeple de Müslümanlıkla şereflendik dedi. Demek ki aziz dinleyenlerim, gerçekten bazen böyle İslam'ı güzel bir şekilde yaşamak, canlı bir şekilde yaşamak uzun uzun konuşmayı da gerektirmiyor ve hidayetlere vesile oluyor. Yani halimiz İslam'a davet etmeli. Sözümüzden çok halimiz ve yaşayışımız etrafımızdaki insanların İslam'la buluşmasına vesile olabilmeli. İslam adına hayranlık duyulacak davranışlara daha da önem vermeliyiz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur: ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi kıntarin yu'ettihi ileyk. Ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi kıntarin yu'ettihi ileyk. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin la yu'ettihi ileyk. İlla ma dumte aleyhi kaimen. Zalike bi ennehum kalu leysa aleyna fil ummiyyin sabil ve yekuluna alallahi'l kezib ve hum ya'lemun. Kitap ehlinden öylesi vardır ki kendisine bir yük altın emanet etsen onu sana öder. Öylesi de vardır ki ona emanet olarak bir altın versen, sen üzerinde ayak diretip ısrar etmedikçe o verdiğin altını sana geri vermez. Bunun sebebi şudur: onlar derler ki cahil Arapların malını almakta bize günah ve sorumluluk yoktur. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Ali İmran Suresi 75. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı hadisleri. Allah Teala haramdan oluşan veya haramla beslenen her bedene cenneti haram kılmıştır. İnsanlar üzerine bir zaman gelecektir ki bir kimse helalden mi, haramdan mı kazandığına ehemmiyet vermeyecek ve alacak. Bir zaman gelecek ki insanlardan faiz yemeyen kalmayacak. Faiz yemese dahi onun tozu toprağı ona isabet edecek. Haram mal kazanıp da onunla sıla-i rahim veya tasadduk veya Allah uğrunda infak eden kimsenin bütün bu yaptıklarını Allah Teala bir araya toplar ve kendisini ateşe atar. Helal kazanç uğrunda yorgun olarak akşamlayan kimse günahları bağışlanmış olduğu halde yatar. Allah kendisinden razı olduğu halde yatar. Allah kendisinden razı olduğu halde de sabahlar. Sultan II. Murad'a para gerekmişti. Çandarlı Halil Paşa'dan borç alır Sultan II. Murad. Bunu gören Fazlullah Paşa, devleti sultanım, padişahlara hazine gerektir. Müsaade ederseniz, ferman buyurursanız hazine cemine mübaşeret edelim. Bir hazine oluşturalım. Bunun üzerine nasıl ve nereden hazine cem edebilirsin ey Fazlullah Paşa der. Bu vilayet halkında mübalağa ile mal vardır. Padişahlara zaman zaman bir suretini bulup almak münasip düşer der Fazlullah Paşa. Fakat Sultan II. Murad, hay Fazlullah, bu söz ne sözdür, bu nereydir ki söyler ve teklif edersiniz. Bizim vilayetimizde 3 helal lokma vardır. Biri madenlerdir. Biri haraç dediğimiz meşru vergilerdir. Biri de gazalardan alınan ganimetlerdir. Bizim askerimiz gaziler ordusudur. Şimdi bunlara helal lokma gerektir. Şu al padişah kim? Ordusuna haram lokma yedirir, o asker harami olur. Haraminin ise sebatı olmaz. Bir küçük mukavemet gördük de firara kadem basar. Bundan sonra da netice-i halin ne olacağı malum olur. Helal kazanmaktan aciz olduğu bir zamanda evlenen insan, çoluk çocuk sebebiyle şüphelilere yahut harama düşebilir. Bu ise kendisinin ve çoluk çocuğunun din bakımından helakine sebep olur. Evlenmedeki fazilet bunun mahsurunu ortadan kaldırmaz. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, kulu kıyamet gününde mizan başına getirirler. Onun her biri birkaç dağ büyüklüğünde iyi amelleri bulunur. Ona çoluk çocuğunun nafakasını nereden kazandığı sorulur. Ve bu yüzden bütün iyi amelleri gider. Sonra bir melek, bu o kimsedir ki çoluk çocuğu bütün iyiliklerini yedi, hesabı bundan soruldu der. Tabi gerçekten insanın aile efradına karşı sorumluluğu çok ciddi bir sorumluluktur. Aile efradı insana bir emanettir. Hem manevi yönleriyle bir emanettir, hem de onunla eve getirilen rızıklar yönüyle de bir emanettir. Bildirildi ki kıyamette bir kimsenin ilk davacısı evladu ihale olacaktır. Derler ki ya Rabbi, ondan hakkımızı sen al. Bize haram yedirdi. Bizim ise bundan haberimiz yoktu. Bize öğrenmemiz gereken şeyleri öğretmeyip bizi cahil bıraktı. O halde miras malı olmayan yahut helal maldan kazanmayan kimsenin evlenmesi de doğru değildir. Ancak evlenmediğinde zina yapacağını yakinen biliyorsa evlenebilir ve yine de helal rızık peşinde koşar. Merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız bu bölümü İmam-ı Gazali Hazretleri'nin meşhur eseri Kimya-i Saadet'ten naklediyor. Yani evlenmek arzusunda olan insan önce helal bir kazanç yolu arayacak, o yolu bulacak, sonra da evlenecek. Fakat mutlak ve mutlak evlenmek onun için dini bir zaruretse bu defa evlenecek ama yine de helal lokmanın peşine düşecek. Cenab-ı Hak'tan helal rızık isteyecek. Elhamdülillah dünyanın her yerinde o kadar zulümlere, o kadar salgınlıklara rağmen elhamdülillah Müslümanlık anlayışı tekamül etmekte ve Müslümanların adedi bir çığ gibi büyümekte ve artmaktadır. İhtida eden ve İslamiyetle şereflenen iki Avrupalı hanım tanırım. Biri Norveçli, diğeri de Hollandalı. Birinin 2 yahut 3 kızı var, diğerinin de 3 oğlu. Efendileri vefat etmişler. Gayet dar geçim içinde oldukları halde kimseye hallerini anlatmıyorlar, yardım da beklemiyorlar. Müslümanlığın zevkini almışlar, gönülleri iman deryası haline gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in ahlakını gıpta edilecek şekilde nefislerinde tatbik ediyorlar. Anne babalarının ısrarlarına rağmen de memleketlerine dönmüyorlar. Dönerlerse zahiren refaha kavuşacaklar. Fakat öyle bir şey dahi hatırlarından geçmiyor. Çünkü onlar her türlü senaya layık birer Müslüman Türk annesi olmuşlar. Bütün gayeleri yavrularını hakiki Müslüman olarak yetiştirmek, gönüllerinde İslami duygu ve neşeyi yeşertmek. Şayet biz yavrularımızı bir defa olsun oralara götürürsek, oraları benimserler, imanlarında zayıflama olur ki, biz öyle merhametsiz analardan olmamayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz, diyorlar. Geçen sene Almanya ve Fransa yolculuklarımızda görüştüğümüz kimselere, Türkiye'ye dönmeleri tavsiyesinde bulunduğumuzda bir kısmının cevabı şu oldu. Burada dini bakımdan baskı altında değiliz. Kimse sakalımıza karışmıyor. İslami kesim şartlarına uygun etlerden yiyoruz. O marketlerden diğer ihtiyaçlarımızı da temin ediyoruz. Biz de diyoruz ki, farz edelim ki siz kendinizi kurtardınız. Ya o ciğerpare evlatlarınızın akıbeti ne olacak? Bu hususu zerre kadar olsun düşünürseniz, büyük vebal ve mesuliyet altında olduğunuzu anlarsınız. Tabi Musa Efendi rahmetullahi aleyh, o kendi yaşadığı zamanda özellikle Avrupa'da çocuklara sahip çıkılmayışından dolayı onların ahiretlerinin çok daha öncelikli olduğunu oradaki kardeşlerimize sık sık hatırlatıyordu. Eğer bu noktada çocuklarınızın ahiretini düşünüyorsanız, yani onlar burada olmaları sebebiyle ahiretleri helak olacaksa, o zaman dönün Türkiye'ye, bir Müslüman dünyada, bir Müslüman coğrafyada yaşayın. İnsan, yaratılış itibariyle doğduğu, büyüdüğü yeri sever, benimser, hatta oraya vatanı gözüyle bakar. Hele oranın okullarında okur, onların daimi telkinlerine maruz kalırsa ne olur? Ya Hristiyan olur, yahut da Türk ve Müslüman düşmanı bir dinsiz. Almanya ve işçilerimizin bulunduğu diğer Garp memleketleri kaybettikleri nüfus gerilemesini bu şekilde telafi etmek istemez mi? Bu bahsettiğimiz zümrenin görüşü böyle olursa, ekseriyeti oluşturan o gafil analardan doğacak çocukların akıbeti nasıl olur? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oraya tahsis ettiği dar kadrolu hocaların yüzde kaç nispetinde bir tesir olabiliyor? Yalnız onlara namaz surelerini, oruç, zekat hakkındaki bir miktar bir şeyler öğretiliyor. Hiç değilse bu kadro birkaç misline de çıkartılmalı. Hocalar çocuklarla canı gönülden alakadar olmalı. Gece gündüz gayret edip Allah nedir, peygamber nedir, ashab-ı kiram kimdir, insan dünyaya niçin geldi, yapmaları icap eden vazifeler neler olmalıdır, bunlar hakkında geniş bilgiler verilmeli. Müslümanlığın kutsiyetini, son ve hakiki din olduğunu, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi devamlı bir şekilde genç nesle telkin edilmelidir. Avrupa'ya buradan giden, orada dünyaya gelen Türk çocuklarının 3 milyona yaklaştığı söyleniyor. Tabii ki bu rakam 8-10 sene sonra belki de bir misli katlanacak. Her doğan çocuk için yüklü bir prim aldıkları söyleniyor. Almanya ve diğer Garp'ta çalışan işçiler bundan çok memnunlar. Çünkü yerli halkın çocukları çok az olduğu için onlar değil, Türkler istifade ediyormuş. Biz de kendi görüşümüzü söylesek uzun sürer der Musa Topbaş Efendi. Bosna Hersek'te bulunan 5000 adet yavru tayyarelerle İtalya ve diğer Batı memleketlerine götürülmekteymiş. Zalimlerin elinden kurtarılması bahanesiyle güya. Buna karşılık da bütün Müslümanlar üzülüyor. Onlar da üzerlerine düşen çaba ve gayreti göstermeye gayret ediyorlar. Bu Müslümanların gösterdiği gayret çok yerinde bir hareket. Herkes bu yerinde fedakarlığı da yürütmelidir. Gerçekten aziz dinleyenlerim, zaman zaman Avrupa'nın bu noktada İslam coğrafyasından aldıkları çocuklarla ilgili seçici tavrı ve onları adeta kendi dünyasında asimile etme durumları Müslümanlar için de çok üzücü bir durumdur. Merhum Musa Efendi Hazretleri de bu noktada bizleri bir uyanıklığa davet ediyor. Yani güya zalimlerin elinden kurtarılıyor bahanesiyle çocukların gerçekten de bütün uhrevi hayatlarını felakete uğrayacak bir coğrafyaya veya bir ortama sürüklenmelerinin asla Müslüman açısından doğru olmayacağını, diğer Müslümanların bunu önleyerek Müslüman evlatlarına, yetimlere sahip çıkmaları için her türlü fedakarlığı yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Tabii bugün aynı şey Suriyeli evlatlar için geçerlidir. Musa Efendi Hazretleri bu sohbetini yazdığında gerçekten Bosna Hersek hadiseleri vardı. Bosna'da çocukların bir kısmı da oralarda gayrimüslim diyarlarda her şeyini kaybedecek durumda bir yerlere sürükleniyordu. Ey ulular ulusu, yüceler yücesi, sınırsız kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'ım, yangının büyüklük ve dehşetini idrak ediyoruz. İçimiz kan ağlıyor, elimiz kolumuz bağlı, elimizden bir şey gelmiyor, şaşkınlık içindeyiz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ancak bu sıkıntılarımızı ref etmeye, kaldırmaya kadir yegane ilticagahımız ve Rabbimiz sen olduğun için gönlümüzün pası, yüzümüzün karasına bakmayıp kirli ellerimizi dergah-ı uluhiyetine açıyor ve ümmet olarak sana sığınıyoruz. İmdat ya Rab, imdat ey kainatın yaratıcısı diye de münacat ediyoruz. Musa Efendi'nin gerçekten o yüreğindeki merhamet bütün ümmetin çocuklarına yansıyan bir merhametti. Onun için de Hazret yürek yangınını böyle bir iltica ile ifade ediyorlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri bedenen işçi gibi çalışır, o gün kazandığı ile yiyecek şeyler alıp dostlarına ikram ederdi. Bir defasında eve geç geldi. Yol da uzundu. Arkadaşları, o gecikti, bari biz ne yiyecek varsa onları yiyip uyuyalım, beklemeyelim dediler. Sonra yemeklerini yediler, yatsı namazlarını kıldıktan sonra da yatıp uyudular. İbrahim Ethem Hazretleri geldi. Onların uyuduğunu gördü ve bir şey yemeden aç olarak yattıklarını düşünüp çok üzüldü. Getirdiğim unu yoğurayım, bir şeyler pişireyim de uyandıkları zaman yesinler ve yarın oruca niyet edebilsinler diyerek çok uğraşıp gece boyunca bir şeyler hazırladı. Arkadaşları uyandıkları vakit onun kendileri için ne sıkıntılara katlandığını görünce ne yaptığını sordular. O da olanları anlattı. Bunun üzerine birbirlerine bakın, o bizim için ne fedakarlıklara katlanıyor, bizim hakkımızda ne kadar iyi düşünüyor, fakat biz onu yemeye bile beklemiyoruz deyip onun kıymetini daha iyi anladılar ve özür dilediler. İbrahim Ethem Hazretleri helal lokma yemeye çok dikkat eder ve herkese de bunu tavsiye buyururlardı. Bir gün kendisine filanca yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor, kendisinden geçiyor dediler. İbrahim Ethem Hazretleri gencin yanına gidip 3 gün onun misafiri oldu. Dikkat etti, söylediklerinden daha fazla şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşırıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru bir insan mıdır bunu anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti fakat bu gencin lokması helal değildi. Allahu Ekber, bu haller hep şeytandandır deyip genci evine davet etti. Kendi helal kazancından bir lokma yiyince o gencin hali değişip o aşkı, o arzusu ve gayreti kalmadı. Genç İbrahim Ethem Hazretlerine bana ne yaptın diye sorunca lokmaların helalden değildi senin. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu ve sendeki o haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi, asıl doğru halim meydana çıktı diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek Bağdat şehrine geldi. Pek pahalı bir atı vardı. Bir yerde namaza durdu, atını da salıverdi. Namazdayken at bir ekine girdi. Haram olan ekini yediğinden Abdullah bin Mübarek o ata bir daha binmedi. orada bıraktı, kendisi yürüyerek yoluna devam etti. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inne ekremeküm indallahi etkaküm, Allah indinde en keriminiz, yasaklardan en ziyade çekinen kimsenizdir buyuruyor Hucurat Suresi. Ve yine ve tezevvedu fe inne hayre zâdit takva, azıkların en güzeli, en iyisi günahlardan çekilmektir, takvadır buyuruyor. Muhterem mürşidimiz Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddüs-i Ruh Hazretleri, babasından kendisine düşen pek büyük miktardaki mirasa elini dahi sürmemiş, az bir maaşla Adana'da kereste ticareti yapan bir müessesenin muhasebeciliğini ifa etmiştir. Tabii aziz dinleyenlerim, miras helaldir, haktır ama tasavvufi terbiye içerisinde, tasavvuf tarihinde bazı mürşitlerin ondan da kendilerini müstahni gördükleri, o mirası tamamen tasadduk ettikleri veya diğer kardeşlerine bıraktıkları da bir vakidir. Haris Muhasibi'den başlayan ve Mahmud Sami Ramazanoğlu'na kadar devam eden böyle farklı örnekler var tasavvuf tarihinde. Nakşibendi yolunun büyükleri azimetle ameli ihtiyar eylemişler, mümkün olduğu kadar ruhsattan sakınmışlardır. Azimetle amele muktedir olmasa bile herhalde mübahların da sınırını aşarak haram ve şüpheli şeylerle iştigal etmek gerekmez. Zira Cenab-ı Hak mübah şeylerden istifadeyi sınırlarını genişleterek tecviz etmiştir ki kulları haram ve şüpheli şeylere düşmesin. Dinin hükümlerini de salih alimlerden sorup öğrenmek lazımdır. Zira onların sözleri daha tesirlidir. Fakat ilmi mal ve mevkiye kurban eden dünyalık alimlerden de mümkün mertebe uzak olmalıdır. Eğer müttaki bir alim yoksa onlarla zaruret miktarı beraber olunabilir. Zaruretten fazlası da caiz değildir. Bir kadıncağız tanırım. Helal lokma üzerine çok dikkatlidir. İhtiyacı olduğu halde kimseden bir kuruş istemez. Verirlerse de almaz. Hatta kimsenin yemeğini de yemez. Kendi yanında götürmüş olduğu yiyeceği yemek vakti ise orada yer. Bu sayede okuduğu hastalar Cenab-ı Hak sıhhat murad etmişse şifaya kavuşurlar. İstese milyonlara sahip olur. Kendisine külliyetli paralar teklif edildiği halde o ancak efendisinden kalan azıcık bir parayla geçinmektedir. Kendisine yardım hususunda ısrar edenlere de aman bana böyle ısrar etmeyiniz, beni rahat bırakınız, ben şuna kaniyim ki menfaat mukabili okursam Allah bu hali benden alır, okuduğum kimseler de şifa bulamaz demektedir. Allah o hanımcağızı da rahmet eylesin. Merhum Musa Efendi zamanında saliha bir hanımefendiydi. Bazı hastalara şer'i ölçüler içerisinde okurdu. Hakikaten de böyle mütevazi bir evde kalırlar. Kimseden de herhangi bir şekilde ne okumasını karşılık ne de başka bir şekilde bir yardım kabul etmezlerdi. İmam Rabbani Hazretleri buyurur. Haramlardan kaçınmak iki türlüdür. Birinci kısmı yalnız Allah Teala'nın hakkı olan onun yasakladığı günahlardan kaçınmaktır. Tabi aziz dinleyenlerim, gerçekten haram deyince sadece ve sadece hani ağzımızdan gelen lokmalar olarak düşünmemek lazım. Allah Teala'nın yasakladığı bütün günahlardan kaçmak gerekiyor. Yani günahların hepsi bir haramdır ve bu günahlara bulaşmak da şu veya bu şekilde harama bulaşmak demektir. İkinci kısımsa insanların ve mahlukların hakları bulunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısım daha mühimdir. Allah Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Çok merhametlidir. Kullar ise pek çok şeye muhtaç oldukları için cimridirler. Bunun için de kullara ait haklara daha da dikkat etmek gerekir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, üzerinde kul hakkı olan, insanların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce muhakkak helalleşsin ve o hakkı ödesin. Zira ahiret günü altının da malın da bir değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak. Sevapları olmazsa da hak sahibinin günahları o insana yüklenecektir. Nitekim Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin affı için Cenab-ı Hakk'a dua ettiğinde Yusuf Aleyhisselam'ı öne aldı. Diğer kardeşlerini de zulmettikleri için onun arkasına oturttu. Çünkü Yusuf'un kardeşleri üzerinde bir hakkı vardı. Ancak istikamet üzere olanlar helale ehemmiyet verirler. Çok kişiler vardır ki ibadetleri bol olduğu halde bu mühim hususa dikkat edemezler. Halk onları ittika sahibi zanneder. Halbuki iş zannettikleri gibi de değildir. Helal kazananlar ancak üzerlerine aldıkları vazifeyi tam ifa edenlerdir. İster amme hizmetinde, ister hususi müesseselerde, askeriye ve bütün devlet müesseselerinde hizmet görenler muhakkak aldıkları maaşlarının ve ücretlerinin karşılığını yerine getirmeye çalışmalıdır. Gaye zaman geçirmek değil, aldığı görevi noksansız olarak ifa etmek olmalıdır. Bu hususu ihmal edenlerin kazançları nasıl helal olabilir ki? Rabbimiz Zülcelal ve Kemal Hazretleri cümlemize helal kazançlar versin ve onu kendi yolunda rızasına muvafık olarak hüsnü istimal edenlerden, güzel kullananlardan eylesin. Amin. Aziz dinleyenlerim, böylece bu sohbetimizde merhum Musa Efendi Hazretleri'nin bu çok cami ve güzel duasıyla bitirmiş oluyoruz. Evet, Rabbimiz hepimize hem helal kazançlar versin, helal işler yaptırsın, hem de inşallah verdiği helal rızıkları da onun rızası istikametinde harcamaya bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.